Ayrım 12, üstün zekalılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Editör Profesör Doktor Ayşegül Ataman, yazarlar Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Doçent Doktor H. Elif Dağlıoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Sayfa 99. Üstün çocuklara ana baba olmak. Üstün çocukların toplumsal, eğitsel ve gelişimsel özel gereksinimleri bulunmaktadır. Eğer çocuğun yeteneği tanımlanmaz ve desteklenemezse, çocukta depresif, içe kapanma ya da davranış problemleri gösterebilir. Sahip olduğu gizli gücü kaybedebilir. Üstün çocukları ve ailelerinin gereksinimleri konusunda yapılmış araştırmalar oldukça yetersiz düzeydedir. Ancak çocukların ve ailelerinin deneyimleri, karşılaştıkları güçlükler araştırılmış olmakla birlikte, karşılaşılan güçlüklerin kapsamı ve kendine özgü deneyimsel güçlükler yeterince araştırılmamıştır. Bunlara ek olarak bu çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusu eksik kalan araştırma alanlarından birisidir. Üstün çocuklara ana babalık nasıl olmalıdır? Alanda yapılan çalışmaların çoğunda çocukların eğitsel açıdan nasıl destekleneceği, ana babaların çocukların eğitsel gereksinimlerini nasıl giderecekleri konusu incelendiğinde bazı önemli saptamalar öne çıkmaktadır. Bunlar, okul sistemi ana babalarca nasıl desteklenmelidir? Toplumda çocuklarına karşı oluşturulan olumsuz algılarla nasıl mücadele etmelidirler? Ana babalarının ne tür desteklere gereksinimleri bulunmaktadır? Çocuklar nasıl güdülenmelidir? Sorumluluklar çocuklara nasıl kazandırılmalıdır? Ergen üstünlerle yaşam ve benzeri. Üstün çocuklar öğrenmede oldukça aktiftir. Bu aileleri davranışsal olarak ne yapacaklarına karar vermede ikilemde bırakabilmektedir. Üstünler çabuk öğrenebilir ancak onlara öğretim yapmak ve kontrol etmek oldukça güçtür. Aynı zamanda ana babalar çocuklarına nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunu da gelişimsel çerçevede neyin etkili olduğunu kestiremedikleri için bilememektedirler. Ana babaların üstün zekalı ya da üstün yetenekli çocuğun sahip olduğu özelliklerini en üst düzeyde geliştirebilmesini sağlamak için aşağıda önceki bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiş olan özelliklere ilişkin belirtilen tüm önerilerin büyük çoğunluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Çocuğun sorduğu soruları sabırla ve büyük zevkle yanıtlamaya hazır olunmalıdır. Çocuğun sorduğu sorulardan yola çıkarak onun ilgilendiği konuları araştırmaya yönlendirilmelidir. Zihinsel büyümesi kadar fiziksel ve toplumsal becerilerini geliştirmesi teşvik edilmelidir. Çocuğun zihinsel gelişimleri ne olursa olsun tüm diğer akranlarıyla geçinmeyi öğrenebilecekleri ortam hazırlanmalıdır. Çocuk asla kardeşleri veya akranlarıyla kıyaslanmamalıdır. Çocuk üstün olduğu için değil, o ailenin çocuğu olduğu için sevilmelidir. Çocuğun evde uyması gereken kurallar ve ölçütler onunla birlikte belirlenmeli, eşler arasında tutarlılık olmasına özen gösterilmelidir. Asla evin patronu olmasına izin verilmemeli, ancak kararları almada katılımı sağlanarak mutlaka evde sorumluluklar ve görevler alması sağlanmalıdır. İlgi, yönelim ve isteklerini belirleyebilmesi için seçenekli ortamlar hazırlanmalıdır. Başarıları ne abartılmalı ne de umursamaz ya da olduğundan aşağı biçimde değerlendirilmelidir. Aile beklentilerini çok aşağı ya da çok yukarıda tutmamalıdır. Çocuğun ilgi ve üstünlük gösterdiği dallarda ana babalar yetersiz kaldığı zaman olanaklara el verdiğince özel ders, kurs ve benzeri kolaylıkları sağlamalıdır. Bireyin potansiyeline, aile dinamiklerinin niteliği ve desteğinin önemli derecede etki yaptığını gösteren çok sayıdaki araştırmalar, okul öncesi dönemde ailenin rolünün özellikle kültür özelliklerinin aktarılmasında ve çocuğun toplumsallaşmasında daha yoğun olduğunu göstermektedir. Aile, kuşaklar arası kültürel iletişimin geçişinde ve belirli yeteneklerin gelişmesinde önemli sorumluluklar taşımaktadır. Benimsenen ve kabul edilmeyen inançlar, değerler, eylemlerin, dil öğelerinin ve davranışların geçişinde sorumluluğa sahiptir. Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği, duygusal tepkileri öğrendiği ve gösterdiği ortamdır. Bu deneyimler, çocuğun gelecek yetişkinlikteki duygusal ve toplumsal yaşantısı için hayati önem taşımaktadır. Yeteneği güdülemede en uygun aile ortamı, bu deneyimleri kazanmasına fırsat tanıyandır. Başaracakken başaramayanlar. Üstün olduğu halde öğrenme sorunu yaşayan çocuk sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Aslı değerlendirmeye getirildiğinde bir saat içinde ne tür sorunlarla karşılaştığını belirlemek zor olmadı. Hızlı hareket ediyordu, hızlı konuşuyordu, hızlı düşünüyordu, özetle hızlı gelişiyordu. Henüz 5 yaşında olmasına karşın Harry Potter kitabını birçok kez okumuştu. Kendiliğinden ayrıntılara sahip öyküleri vardı. Temel toplamaları yapıyor ve annesinden çarpmaları öğretmesini istiyordu. Temel sorunu Aslı'nın bunlardı. Çünkü takvim yaşı 5 olmasına karşın 9 yaşında bir çocuğun gelişim özelliklerini göstermekteydi ve anaokuluna gidiyordu. Büyük ayağını küçük ayakkabıya sığdırmaya çalışan bir durumdaydı. Ana babaların çoğu çocuklarına üstün tanısı konulduğunda farklı biçimde tepki verir. Bununla birlikte hepsinin eğitim programlarından beklediği, çocuklarının sahip olduğu potansiyelin tümünü gerçekleştirmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasıdır. Bunun için okulların çocukların sahip olduğu tüm yeteneklerini keşfetme ve onları geliştirme sorumluluğunda olduğunu fark etmesi gerekmektedir. Eğer okul çocuğun inişli çıkışlı davranışlarına odaklanacak olursa, çocuğun sahip olduğu yetenekler parmaklarımızın arasından kolaylıkla kayıp gidecektir. Üstün yetenekliler konusunda oldukça yoğun çalışmaları bulunan psikolog Linda Krieger Silverman, üstün çocukların 1/6'sında gizli öğrenme yetersizliği olduğunu belirtmektedir. Ek yetersizliği bulunan üstün yetenekliler konusundaki yayınlarda bu oranın %20'ye ulaştığı belirtilmektedir. Bu çocuklarda gözlemlenen DEHB, Asperger sendromu ve OSB yani otizm spektrum bozukluğu, yanı sıra özgül öğrenme güçlüğü yani disleksi, sosyal iletişim bozukluğu, duygusal bozukluk, motor becerilerde yetersizlik ve duysal süreçleme güçlükleri, ana babaların, doktorların, üstün yetenekliler toplumunun ve eğitimcilerin merak konusudur. Ek yetersizliği olan üstünler 3 grupta ele alınmaktadır. Yetersizliğin üstün yeteneği maskelediği çocuklar, üstün yetenek ve yetersizliğin birbirini maskelediği çocuklar. Aspergerli çocuklarla üstün yetenekli çocuklar arasında en az 7 benzer özellik bulunduğunu araştırmalar göstermektedir. Bu özellikler herhangi bir araştırma sonucuyla doğrulanmamış olsa bile literatürdeki pek çok kaynaktan ve klinik gözlemlere dayanılarak kümelenmiştir. Örneğin her iki kümede de sözel akıcılık ya da erken gelişme, güçlü bellek, belirgin ortak özelliklerdendir. Her iki grupta sayılardan, gerçeklere dayanan bilgilerden, ilgilendikleri belirli konularda derinlemesine ve gerçeğe dayanan bilgiye sahip olmayı gösterirler. Arkadaşlarını ilgilendikleri konuda sınırsız konuşmaları ve soruları ile rahatsız ederler. Örneğin Asperger'li üstün yetenekli bir çocuk, "Messi kimdir?" diye sorulduğunda bir düzine cümleyle Messi'yi soy ağacına kadar anlatabilir. Duysal uyaranlara karşı aşırı duyarlılık her iki grupta ortak özellik değildir. Her iki grubun ebeveynleri çocuklarının bazı materyalleri, yiyecekleri, yüksek sesleri hassasiyet gösterdikleri belirtilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan üstün çocukların özellikleri. Üstün zekalı olan ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler, üstün zihinsel yeteneklerine bağlı olarak kendilerinden beklenen performans düzeyiyle belli bir akademik alanda sahip olduğu performans düzeyi arasında belirgin bir uyumsuzluk sergileyen çocuklar olarak tanımlanabilir. Öğrenme güçlüğü olan üstün zekalı çocukların çok azı tanımlanabilmektedir. Tanılanmayan grup ise 3 farklı durumda karşımıza çıkmaktadır. 1. Üstün zekalı oldukları bilinen ancak okuldaki başarısızlıkları çoğunlukla zayıf benlik kavramı, güdülenme eksikliği veya tembellik ve benzeri nedenlerle bağlanan öğrenciler. 2. Öğrenme güçlüğü belirlenen fakat üstün yetenekleri fark edilmeyen, geliştirilmeyen öğrenciler. Bu öğrencilerin fark edilme nedenleri üstün yetenekten çok yerine getiremedikleri görevlerdir. 3. Yetenekleri ve güçlükleri birbirini maskeleyen, ortalama zekaya sahip görünen öğrenciler. Bu öğrenciler ne üstün yetenekli ne de öğrenme güçlüğü olan öğrencilere sağlanan hizmetlerden faydalanamazlar. 3 grup içinde bu gruptaki öğrenciler çoğunluğu oluşturmaktadır. Öğrenme güçlü olan üstün zekalı çocukların özellikleri. Öğrenme güçlü olan üstün zekalı çocukların özelliklerini olumlu ve olumsuz özellikler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Olumlu özellikler. Sanat, müzik ya da mekanik alanlardan en az birinde yetkin olma, güçlü bir hayal gücü, yüksek anlama ve konuşma becerisi, geniş kelime bilgisi, üstün soyut düşünme ve problem çözme becerisi, mükemmel görsel bellek, farklılıkları ve benzerlikleri kolay fark etme, bilimsel alanlarda özel yetenek, gelişmiş mizah anlayışı, okul dışı faaliyetlerde yüksek yaratıcılık, yüksek matematiksel uslamlama, parçalar arasındaki ilişkileri çabuk görebilme, genelleme yapabilme, yaratıcı ve üretici etkinliklere ilgi, tuhaf problemleri kendi kendine çözmekten büyük zevk duyma. Olumsuz özellikler, olası akademik zorluklar, kötü el yazısı, yavaş yazma, heceleme zorluğu, fonetik zorluk, işlem yapmada güçlük çekme, dil becerilerinde zayıflık, zamanlı görevlerde başarısızlık, ezber zorluğu, dikkat eksikliği. Olası duygusal belirtiler, Genel yetersizlik duyguları, düşük akademik başarı algısı, kendiyle ilgili gerçekçi olmayan yüksek ya da düşük beklenti, yetenekleri konusunda emin olamama, akademik görevlerde güçlü anksiyete veya başarısızlık korkusu, kendisi veya yaptığı işle ilgili eleştirilere karşı hassas olma, olumsuz deneyimler karşısında yoğun hayal kırıklığı, düşük benlik saygısı, zayıf sosyal beceriler. Tamamlayamama, dağınıklık, zayıf örgütleme becerisi, düşük güdülenme, sonuçlarını düşünmeden hareket etme, görevlerini yerine getirmemek için mazeret üretme, gergin ve saldırgan bir yapı, içine kapanık görüntü. Olası davranışsal zorluklar. Sınıf ortamını bozucu davranışlar, aldığı görevi tamamlayamama, dağınıklık, zayıf organizasyon becerisi, düşük güdülenme, sonuçlarını düşünmeden hareket etme, görevlerini yerine getirmemek için mazeret üretme, gergin ve agresif bir yapı, içine kapanık görüntü. Öğrenme güçlüğü olan üstün çocukların tanılanması. Öğrenme güçlüğü olan üstün çocukların tanılanması pek çok nedenden dolayı güç olabilmektedir. Üstün çocuklara yönelik izlenen politikalar, üstün çocukları tanılama süreçlerindeki eksiklikler ve kaynak azlığı bu çocukların tanılanmasını sınırlayıcı etmenlerdir. İlk yetersizliği olan bu çocukları tanılamak için tek bir yöntemden çok tanılama bataryası kullanmak daha sağlıklıdır. Tanılama sürecinde WISC-RE gibi zeka testlerinin yanı sıra ek yöntemlerin de kullanılması zorunludur. Önerilen tanı yöntemleri şunlardır. 1. Aile öyküsü. 2. Zihinsel değerlendirme, yani sıra dışı bir zeka veya yetenek belirtisi. 3. Üstün öğrencilerin davranışsal özelliklerini belirleyen testleri kullanma. 4. Başarı testleri. 5. Yaratıcılık testleri. 6. Beklenen ve gösterilen başarı arasındaki fark. 7. Bilgi işlem süreçlerinde bozuklukların varlığı. 8. Portfolyo tipi değerlendirme. 9. Ebeveyn ve öğretmen değerlendirmesi. Türkiye'de öğrenme güçlüğü olan üstün öğrencilerin tanılanması için belirlenmiş bir strateji yoktur. Üstün çocuklara eğitim veren kurumlarda öğretmen ve ebeveyn görüşleriyle öğrenciler yönlendirilmektedir. Ayrıca WISC-RE testi sözel ve performans puanı arasındaki fark dikkate alınmaktadır. Ancak genel olarak maskelenme nedeniyle üstün zekalılığın ya da öğrenme güçlüğünün kolay tespit edilemediği gözlemlenmiştir. İnsanların çoğunluğu üstün zekalılıkla öğrenme güçlüğüne sahip olmayı birbirine bağdaştıramamaktadır. Bunun temelinde yatan üstün olmayla yüksek başarılı olmanın birbirlerinin eşi olduğu görüşüdür. Bunun sonucu olarak üstün bir çocuktaki başarısızlık öncelikle tembellik ya da disiplinsizlik olarak ele alınmaktadır. Ana babalar okulu suçlamakta ve çocuğun derslerde sıkıldığını ya da ilgisini çekmeyen konuların programda yer aldığı için böyle olduğunu belirtmektedirler. Okulda ana babanın ya çok hoşgörülü ya da ödevlerin yapılmasında yönlendirme veya destek sağlamadıklarını ve benzeri ifade etmektedirler. Gerçek duruma bakıldığında üstün çocukların azımsanmayacak bir bölümünde öğrenme problemleri bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak okulda gözlemlenen problemlerin kaynağını bu durum oluşturmaktadır. Genellikle çok parlak, okul öncesi dönemi çocuklar ne bu evrede ne de ilkokul birinci sınıfta herhangi bir öğrenme sorunu göstermezler. İyi notlarla gelecekteki okul yaşantılarını da aynı biçimde geçeceği beklentisini ailelerine verirler. Ancak sorunlar birinci sınıftan sonra ortaya çıkmaya başlar. Bu aşamada eğer öğretmenler bu konuda iyi eğitim almışlarsa, üstün olmanın doğasını yeterince biliyorlarsa, problemi en erken biçimde tanımlayarak gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ama genellikle çocuğun güçlü olduğu yanların ön plana çıkmasıyla zayıf olan problem alanları fark edilmez. 2 ve 3. sınıftan itibaren çocuğun performansında bocalamalarla problem kendini göstermeye başlar. Sınıf ortamında gösterilen uygun olmayan davranışlar, huzursuzluklar, belli alanlarda yeteneğini gösterme, derslerden sıkılma davranışları, öğrenme problemlerinin habercisi olarak ele alınabilir. Öğrenme problemlerini ödünleyebilen üstün çocukların çoğunluğunda davranışsal sorunların gözlendiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle davranış problemi gösteren üstün çocuklarda bir öğrenme problemi olup olmadığı araştırılmalıdır. Okuma yazma ve matematiksel becerileri kazanmak oldukça güçtür. Bunun temelinde duygusal etmenler yer alabilir. Aşırı duyarlı olmanın sonucu olarak aşırı ürkeklik ya da evdeki sorunlarla zihninin fazla meşgul olması gibi duygusal nedenler. Problemin temelinde çevresel etmenler, biyolojik etmenler de yer alabilir. Uygun olmayan çevre koşulları, olumsuz sağlık koşulları öğrenme problemlerinin nedenlerinden olabilir. Öğrenme güçlüğü çeken üstün çocuklar işitsel algılamada, görsel algılamada, dikkat eksikliği sorunundan ya da sözlü yönergeleri takip etmede karşılaştıkları güçlüklerden zorlanabilirler. Öğrenme problemi yaşayan üstün çocuklarda gözlenebilecek davranışlar. Bu özellikler çocuk ister üstün olsun isterse olmasın, öğrenme problemlerinde gözlemlenen özelliklerdir. 1. Genel olarak düzensizlik. Ödevler düzgün yapılmaz, okuldan verilen yazılar eve gelmez, kütüphaneden alınan kitaplar geri götürülmez, ödev kağıtları buruşturulur. 2. Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar. Yönergeleri yanlış anlama, yönergeleri yanlış okuma, kelimeleri yanlış heceleme. 3. Derslerin çoğunu sıkıcı bulmak. Dersleri sıkıcı bulma, ödevleri aşırı biçimde hızlı yapma ve gereksiz görme. 4. Başarısızlık. İyi bir zihinsel kapasitesi olmasına karşın akademik başarının bazı derslerde beklenenden düşük olması. Çok iyi öğrenciden zayıf öğrenciye hızlı geçiş. 5. Unutkanlık. Unuttum sözcüğünün en favori sözcük olması, ödev ve kitapların evde veya eşyaların ve benzeri okulda unutulması. 6. Okuldan verilen görevleri yerine getirmeyi reddetme, verilen görevleri yarım bırakma, ödeve başlamada gönülsüzlük. 7. Düşük performans. Zamanın büyük çoğunluğunu ödevi tamamlamak için harcama, okulda tamamlaması gereken ödevleri yapmadığını öğretmenin şikayet etmesi. Bazen bu mükemmeliyetçilik özelliği olabilir ancak öğrenme problemi de olabileceği unutulmamalıdır. 8. Bağımsız olarak çalışmada güçlük. Arkadaşlarından daha fazla rehberlik ve dikkate gereksinim duyması. 9. Bir etkinlikten ötekine geçmede zorlanma. Öğrenme problemi olan çocukların çoğunluğu değişiklikten hoşlanmaz. Aşırı duyarlı üstün çocuklarda da bu gözlemlenebilir. Öğretmenlerin başarısızlık gösteren üstün çocuklarda gözleyebileceği özellikler arasında öncelikle temel beceri alanlarının birinde ya da birkaçında sınıf düzeyinin altında çocuğun başarı göstermemesi dikkate almalıdır. İlgilendikleri konudaki kavramları hatırlama ve kavramada çok üst düzey beceri göstermek ancak diğer konularda aynı düzeyi tutturamamak, yazılı ve sözlü ifadenin birinden oldukça farklı olması, genel kültürle ilgili konularda geniş bir repertuar, içsel güdülenmenin düşük olması da ayrı bir gösterge olarak ele alınabilir. Bunların yanı sıra çalışma becerilerinin zayıf olması, kalıplaşmış düşünce biçimi, sınav korkusu, öğretmenlere temel öğrenme probleminin varlığını gösterecek ipuçlarıdır. Başarısızlıkla ilgili semptomlar ortaya çıktığında atılması gereken 3 önemli adım vardır. Mümkün ise problemin nedenlerini araştırmak, çocuğu farklı ortamlarda, evde, oyun alanında, akranlarıyla birlikteyken gözlemleyerek nelerin güdülediğini ve ilgilerini saptamak. İkinci olarak çocukla yapılmış olan bu gözlem sonuçlarını, saptanan nedenlere ilişkin oluşturulan hipotezleri tartışmak. Çocukla öğretmenin deneyimlerini paylaşmasını sağlayarak, çocuğun kendi problemine ilişkin algıyı oluşturmak önemlidir. Başarısızlık riski alan çocuğun kendisinin değişmeye hazır olup kabul etmesi önemlidir. Üçüncü adım olarak çocukla bir işbirliğinin oluşturulması, buna ana babanın ve öğretmenlerin de katılması gerekmektedir. Ancak böylesi bir ortaklıkla sorun çözülebilir. Öğrenme güçlü olan üstün çocukların eğitimi. Bu çocukların eğitimleri için bireyselleştirilmiş eğitim, özel sınıf, genel sınıflarda uygulanabilecek telafi edici stratejiler önerilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan üstün öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için plan yaparken, üstünlüklerinin, meraklarının ve süper zihinsel kapasitelerinin gelişimine odaklanmak gerekir. Öğrenme güçlükleri süreklilik gösterdiği için telafi stratejilerini öğretmek ve kullanımını teşvik etmek önemlidir. Bu stratejiler üst düzey organizasyon, teknoloji ve birçok iletişim alternatiflerini içine almalıdır. Programların amacı öğrenme güçlüğünün çocuğun yeteneğini ortaya çıkarması ve geliştirmesini engellemesine izin vermemek olmalıdır. Önerilen eğitim modelleri şunlardır. bireyselleştirilmiş eğitim programları, öğrenme güçlüğü çeken üstün öğrenciler için özel sınıflar, normal sınıflarda farklılaştırılmış yönergeleri kullanmak, öğrenim stratejilerini geliştirmek, başa çıkma stratejilerini kullanmaları konusunda cesaretlendirmek, güçlü yanları, ilgileri ve üstün zihinsel kapasiteleri üzerine odaklanmak, üst bilişsel becerilerini geliştirmek, ana babaları destek sistemi olarak kullanmak, okul dışında çocuk için bir yaşam alanı oluşturmak, rehberlik ve psikolojik danışma. Kitabın sonu 29 Eylül 2017, sayfa 107.